Ayrım 7.
Sayfa 72.
Fakat hükümdar bizlerin at sırtında açıklıklarda cenk eden bir budun olduğumuzu, dağınık yaşadığımızı ve süvarilerimizi bir araya getirmek için zamana ihtiyaç olduğunu bilir. Bu doğru değil mi Hirgon? Minas Tirith hükümdarının mesajında yolladığından daha çok şey bildiği doğru değil mi? Çünkü bizler zaten savaştayız. Sen de büyük bir olasılıkla görmüşsündür bunu. O kadar da hazırlıksız bulmamışındır bizi. Gri Gandalf aramızdaydı. Şu anda da doğudaki bir savaş için hazırlık yapıyoruz. Hükümdar Denethor bütün bu konularda neler biliyor veya tahmin ediyor bilemem diye cevap verdi Hirgon. Fakat gerçekten durumumuz çok umutsuz. Hükümdarım size emir vermiyor. Sadece eski dostluğunuzu ve çok öncelere verilmiş yeminleri hatırlamanız ve kendi iyiliğiniz için elinizden geleni yapmanız için yalvarıyor. Bize doğudan birçok kralın Mordor'un emrine girdiği haber verildi. Kuzeyden Dagorlad Ovası'na kadar her yerde hafif çatışmalar ve savaş söylentileri var. Güneyde Haradrim harekete geçmiş, bütün kıyı topraklarımızın üzerine bir korkudur çökmüş durumda. Yani o taraftan yardım gelme ihtimali çok az. Acele edin. Çünkü zamanımızın hükmü Minas Tirith surları önünde verilecek ve eğer selin önüne orada set çekilmezse Rohan'ın bütün zarif kırları üzerine akıp geçecek. Hatta burada tepeler arasındaki bu sığınakta bile barınmak mümkün olmayacak. Kara haberler dedi Theoden. Yine de beklemiyor değildik. Fakat Denethor'a söyle, eğer Rohan kendini tehlikede hissetmeseydi bile yine de yardıma gelirdi. Ama hain Saruman ile yaptığımız cenkler sırasında çok kaybımız oldu. Ve hala hem kuzeye hem de doğuya bakan hudut bölgelerimizi düşünmek zorundayız. Onun haberleriyle daha da açıkça görüldüğü gibi. Karanlıklar Efendisi'ni şu anda kullanmakta olduğu anlaşılan bu kadar büyük bir güç bizimle şehir önünde bir cenk yaparken aynı anda nehirin çok gerisinde kralların cümle kapısında büyük bir güçle saldırıya geçebilir. Fakat daha fazla ihtiyattan söz etmeyeceğiz. Geliyoruz. Yarın silah başı yapılacaktı. Her şey yoluna girince harekete geçeceğiz. Düşmanlarınızı yıldırmak için 10.000 mızraklı yollayabilirdim alanlara. Şimdi daha az olacak korkarım. Çünkü kalelerimi bütün korunmasız bırakamam. Yine de en azından 6.000 kişi at sürecek ardımdan. Denethor'a söyle, bu saatte yurt kralı kendi inecek Gondor ülkesine, geri dönme ihtimali olmasa da. Fakat yol uzun ve bu yolu aşan insanın ve hayvanın savaşmak için gücü kalmalı. Yarın sabahtan sayarsak kuzeyden gelen Erol oğullarının naralarını bir hafta sonra duyabilirsiniz. Bir hafta dedi Hirgon, eğer öyle olması gerekiyorsa öyle olsun. Fakat bundan 7 gün sonra sadece yıkılmış surlar göreceksiniz büyük bir ihtimalle. Eğer beklenmedik başka bir yardım gelmezse. Yine de en azından Akkule'de kendilerine ziyafet çeken orklar ile esmer insanları taciz edersiniz. En azından bunu yaparız dedi Theoden. Fakat ben kendim bile cenkten ve ırak bir yoldan yeni geldim ve şimdi dinlenmeye gidiyorum. Bu gece burada eğleş, sonra Rohan'ın topladığı adamlara bakarsın. Gördüklerinden daha bir memnun olarak ve dinlenmiş olduğun için de daha hızlı gidersin. Sabah verilen öğütler en iyisidir. Gece birçok düşünceleri değiştirir. Bu sözde kral ayağa kalktı, hepsi doğruldu. Dinlenmeye gidiniz şimdi hepiniz dedi. İyi uyuyasınız. Ve sen efendi Meriadoc, bu akşam başka bir şeye ihtiyacım yok. Fakat güneş doğar doğmaz her an için hazır ol. Hazır olacağım dedi Merry. Ben de sizinle birlikte ölülerin yolundan yürümemi isteseniz bile. Kötü şeyler söyleme dedi kral. Çünkü o ismi taşıyan birden fazla yol olabilir. Fakat ben sana benimle birlikte yola koyulman için emir vereceğimi söylemedim. İyi geceler. Beni geride bırakıp dönüşte yanlarına çağırmalarına izin veremem dedi Merry. Burada kalmayacağım, kalmayacağım. Ve bunu tekrarlaya tekrarlaya çadırında uykuya dalıp gitti. Onu sarsarak kaldıran bir adam tarafından uyandırıldı. Uyan, uyan efendi Holbitla diye bağırdı adam. Bir süre sonra Merry derin rüyalarından sıyrılıp sıçrayarak oturdu. Etraf hala çok karanlık görünüyor diye düşündü. Ne var diye sordu. Kral seni çağırıyor. Ama güneş doğmadı daha dedi Merry. Doğmadı ve bugün doğmayacaktı efendi Holbitla. Bir daha da hiç doğmayacak diye düşünüyor insan bu bulut altında. Fakat zaman durduğu yerde durmuyor. Güneş kaybolmuş olsa bile. Acele et. Üzerine bir şeyler geçiriveren Merry dışarı baktı. Dünya karanlık çaydı. Havanın kendisi bile kahverengi gibiydi. Etraftaki her şey siyah, gri ve gölgesizdi. Büyük bir hareketsizlik vardı. Hiçbir bulut şekli seçilemiyordu. Bir tek uzakta batıda büyük alacakaranlığın etrafı yoklayan parmaklarının hala uzanmakta olduğu yerlerde parmaklar arasından biraz ışık sızıyordu. Tepelerinde ağır bir çatı asılıydı, koyu ve biçimsiz. Işık ise artacağına azalıyordu sanki. Merry bir sürü insanın durmuş yukarı bakarak bir şeyler mırıldandığını gördü. Herkesin yüzü kül rengi ve üzgündü. Kimisi korku doluydu. İçi sıkılarak krala doğru yola koyuldu. Gondorlu adlı Hirgon ondan önce gelmişti. Yanında ona benzeyen, onun gibi giyinmiş ama daha kısa ve daha tıknaz biri daha duruyordu. Merry içeri girdiğinde bu adam kralla konuşuyordu. ''Mordor'dan geliyor beyim'' dedi adam. ''Dün gece gün kavuştuğunda başladı. Ülkenizin doğu ağıldaki tepelerinden yükselişini ve gökyüzünden ilerleyişini gördüm. Bütün gece ben at sürerken o arkamdan yıldızları yuta yuta geldi. Artık o koca bulut burasıyla gölge dağlar arasında asılı duruyor ve gittikçe koyulaşıyor. Savaş başladı bile.'' Kral bir süre sessiz oturdu, sonunda konuştu. ''Demek ki sonunda sıra buna geldi.'' dedi. ''Birçok şeyin geçip gideceği zamanımızın büyük savaşı.'' Fakat en azından artık saklanmak zorunda kalmayacağız. Hemen süreceğiz atları açık yoldan bütün hızımızla. Toplanan ordu hemen yola çıkmalı, gecikenleri beklememeli. Minas Tirith'te yeterli erzak var mı? Çünkü eğer artık bütün hızımızla süreceksek atlarımızı hafif olmamız gerek. Ancak bizi savaşa götürecek kadar yiyecek ve içecek taşımalıyız. Çok önceden hazırlanmış büyük bir stokumuz var diye cevap verdi Hirgon. Şimdi elinizden geldiğince hafif ve hızlı sürün atlarınızı. ''O halde tellalları çağır Eomer'' dedi Theoden. ''Süvariler sıraya girsinler.'' Eomer dışarı çıktı. Hemen öten borazanlar sığınaktan ve aşağıdan birçok başka borazan tarafından cevaplandı. Ama sesleri bir gece önceki kadar net ve cesur çıkmamış gibi geldi Merry'e. Kulakları uğursuzca tırmalayan borazanlar o ağır havada durgun ve acı geliyordu kulaklara. Kral Merry'e döndü. ''Ben savaşa gidiyorum efendi Merry Adok'' dedi. ''Kısa bir süre sonra yola koyulacağım. Seni hizmetimden azat ediyorum, dostluğumdan değil. Sen burada kalacaksın. Eğer istersen benim yerime halkı yönetecek olan hanım Eowyn'e hizmet edebilirsin.'' ''Ama beyim'' diye kekeledi Merry. ''Sana kılıcımı sundum. Seninle böyle ayrılmak istemiyorum Theoden Kral. Sonra bütün arkadaşlarım savaşa gittiğine göre geride kalmak beni utandırır.'' ''Fakat biz uzun boylu ve hızlı atlara biniyoruz.'' dedi Theoden. ''Gönlün ne kadar yüce olursa olsun o tür hayvanlara binmen olanaksız. O zaman beni birinin sırtına bağlayın ya da ne bileyim bir üzengiye tutunup sallanayım ya da bir şeyler yapın.'' dedi Merry. ''Koşulamayacak kadar uzun bir yoldan söz ediyoruz ama eğer atla gidemezsem koşarım. Ayaklarımı patlatsam veya haftalar sonra oraya varsam bile.'' Theoden gülümsedi. ''Öyle olacağına seni kara yele de yanımda taşırdım.'' dedi. ''Ama en azından benimle Edoras'a kadar gelip tek eve bakabilirsin. Çünkü o taraftan gideceğim. Şimdilik Stibba taşıyabilir seni. Biz ovalara varmadan büyük barı yarış başlamayacak.'' Bunun üzerine Eowyn ayağa kalktı. ''Haydi Meriadoc'' dedi kız. ''Senin için hazırladığım eşyayı göstereyim.'' Birlikte dışarı çıktılar. ''Bunu istedi bir tek Aragorn benden.'' dedi Eowyn çadırlar arasından geçerken. ''Senin cenk için silahlarla donatılmanı, bunu elimden geldiğince yapacağıma söz verdim. Çünkü bana öyle geliyor ki her şey bitmeden buna gerek duyacaksın.'' Merry'i kralın muhafızlarının kaldıkları yerler arasındaki bir barınağa götürdü. Burada silahtar ona küçük bir miğfer, yuvarlak bir kalkan ve başka eşyalar getirdi. ''Sana uygun demir giyimimiz yok.'' dedi Eowyn. ''Demir yelek yapmak için vakit de yok. Ama burada kalın deriden dar bir yelek, bir kemer ve bir bıçak var. Zaten senin de kılıcın var.'' Merry eğilerek selam verdi. Kız ona kalkanı gösterdi. Bu Gimli'ye verilmiş olan kalkana benziyordu. Üzerinde ak bir at nişanı taşıyordu. ''Bütün bunları al.'' dedi kız. ''Bunları iyi yazgıya taşıyasın. Hoşça kal şimdilik efendi Merry Adok. Yine de tekrar karşılaşırız seninle belki.'' Böylece toplanmakta olan alacakaranlıkta yurt kralı bütün süvarilerini doğu yönündeki yola çıkarmak için hazır etti. Herkesin yüreği kabarıktı, kimisi gölgelere sinmişti. Fakat sert insanlardı, beylerine sadıktılar. Edoras'tan gelmek zorunda kalan kadınların, çocukların ve yaşlıların sığınaktaki kamplarında çok az ağlama sesi ve sızlanma duyuluyordu. Üzerlerine bir yazgı çökmüştü ama bunu sessizce karşılıyorlardı. İki hızlı saat geçti. Kral artık yarı aydınlıkta beyaz atı üzerinde oturmuş pırıldıyordu. Miğferinden dışarı uğrayan saçları kar gibi olsa da mağrur ve uzun boylu görünüyordu. Çoğunluk onu hayranlıkla seyrediyor, onun iki büklüm olmadığını, korkmadığını görerek yürekleniyordu. Orada gürültülü nehrin yanındaki geniş düzlüklerde tepeden tırnağa silahlanmış birçok bölük halinde en az 1500 süvari ve pek yüklenmemiş yedek atlarla yüzlerce adam sıralanmışlardı. Tek bir borazan sesi duyuluyordu. Kral elini kaldırdı, sonra yurt ordusu yavaş yavaş hareket etmeye başladı. En önde kral sülalesinden 12 şanlı süvari gidiyordu. Onların ardında sağ yanında Eomer ile kral geliyordu. Yukarıda sığınakta Eowyn'le vedalaşmıştı, hatırası bile üzücüydü. Fakat artık bütün dikkatini önünde uzanan yola toplamıştı. Arkada Stibba'ya binen Merry Gondor'la ulaklarla gidiyordu. Onların arkasında yine kralın sülalesinden 12 atlı geliyordu. Sert ve hiçbir şeyden etkilenmez yüzleriyle bekleyen adamların oluşturduğu uzun sıralar arasından geçtiler. Fakat hemen hemen sıranın sonuna gelmişlerdi ki adamlardan biri başını kaldırarak Hobbit'e dik dik baktı. Merry diğerlerinden daha ufak tefek olan adamın bakışlarına karşılık verirken genç bir adam diye düşündü. Berrak gri gözlerdeki pırıltıyı yakaladı. Sonra içi titredi çünkü bu başka hiçbir umudu olmadan ölümü aramaya giden birisinin yüzüydü. Kayaların üzerinde aceleyle akan kar çayının yanındaki boz yoldan aşağı kederli yüzlü kadınların kara kapılardan baktığı tapan altı ve yukarı çay köylerinden geçip gittiler. Böylece hiç çalgısız, müziksiz sesleriyle insanların rohan şarkılarının artlarından nesiller boyu anlattığı doğuya yaptıkları büyük yolculuk başladı. Loş sabah vakti karanlık Danharov'dan, soyluları ve komutanlarıyla sürdüğünü atını Tengel'in oğlu, Edoras'a yurt muhafızlarının sislere gömülmüş kadim saraylarına vardı. Kasvetle örtülmüştü altın kirişler, veda etti özgür halkına. Ocak başına tahtına ve bir zamanlar ışık solmadan önce şenlikler yaptığı kutsal yerlere. Sürdü atını ardında korku, önünde yazgısı, tuttu sözünü. Bir bir yerine getirdi her ne andı içtiyse. Sürdü atını Theoden 5 gün 5 gece doğuya ilerledi Eorl oğulları. Topraktan, çayırdan ve çamlıktan geçip 6000 mızrakla Anorien'e, Mindurin altında haşmetli Mundburg'a, Deniz Kralı'nın Güney Krallığındaki kuşatılmış ateşlerle çevrelenmiş şehrine, yazgı yönlendirdi onları, karanlık bağrına bastı atı ve atlıyı, uzaktan gelen nal sesleri sessizliğe gömüldü, böyle söyler şarkılar. Gerçekten de kral öğle vakti olmasına rağmen yoğunlaşmakta olan bir alaca karanlıkta vardı Edoras'a. Burada sadece kısa bir süre durdu. Ordusunu silah başına biraz geç gelmiş olan 60 kişiyle daha pekiştirdi. Yemeğini yemiş olduğundan tekrar yola koyulmak için hazırdı ve hizmetkarlarına kibarca veda etti. Fakat Merry son bir kez daha kendisinden ayrılmamak için yalvardı. Bu Stibba için, Külaylanlar için bir yolculuk değil, daha önce de söylemiş olduğum gibi dedi Theoden. Ayrıca Gondor ovalarında yapmayı planladığımız cenkte sen, gönlü boyundan büyük olan sen, ne yapabilirsin efendim Meriadoc? Bir kılıç taşıyıcısı olsan da. Bunu kim bilebilir ki diye cevap verdi Merry. Fakat neden beyim, neden beni kılıç taşıyıcısı olarak kabul ettin, eğer yanında durmayacaksam? Ayrıca şarkılarda kendime hep arkada bırakılmış dedirtmek istemem. Senin iyiliğini için hizmetini kabul ettim diye cevap verdi Theoden. Sonra dilediğim gibi buyurabilmek için. Süvarilerimden hiçbiri seni bir yük gibi taşıyamazlar. Eğer cenk benim kapılarım önünde olsaydı, belki yaptıkların ozanlar tarafından unutulmazdı. Fakat Denethor'un hükümdarlık yaptığı Mundburg'a 102 fersah var. Başka da bir şey söylemeyeceğim. Merry eğilip selam vererek mutsuz bir halde uzaklaştı ve sıra sıra atlıları seyretti. Daha şimdiden bölükler gitmeye hazırlanıyordu. Adamlar kemerlerini sıkıyorlar, eyerlerine bakıyorlar, atlarını okşuyorlardı. Kimisi de huzursuz huzursuz alçalmakta olan gökyüzüne bakıyordu. Kimsenin dikkatini çekmeden bir süvari geldi ve Hobbit'in kulağına usulca konuştu. ''İradenin istediği yerde bir yol açılır deriz biz.'' diye fısıldadı. ''Ben de öyle olduğunu gördüm.'' Merry başını kaldırınca bunun sabah dikkatini çekmiş olan genç süvari olduğunu gördü. ''Sen yurt hükümdarının gittiği yere gitmek istiyorsun, bunu yüzünden okuyabiliyorum.'' ''Evet.'' dedi Merry. ''O halde benimle geleceksin.'' dedi süvari. ''Seni önümde taşıyacağım. İyice uzaklaşıncaya kadar pelerinimin altında. Bu karanlık bile yeterince karanlık. Böylesine bir şans elden kaçırılmaz. Artık kimseye bir şey söyleme ve benimle gel.'' ''Gerçekten de çok teşekkür ederim.'' dedi Merry. ''Çok teşekkür ederim beyim. Gerçi ismini bilmiyorum ya.'' ''Bilmiyor musun?'' dedi süvari yavaşça. ''O zaman bana saklı miğfer de.'' Böylece öyle denk geldi ki kral yola koyulduğunda saklı miğferin önünde Hobbit Meriadoc oturuyordu. Kocaman gri renkli küheylan Yeltay taşıdığı yüke bana mısın demiyordu. Çünkü saklı miğfer kıvrak ve sağlam yapılı olduğu halde birçok adamdan daha hafifti. Gölgeye doğru sürmeye devam ediyorlardı atlarını. Kar çayının aktığı söğüt çalılıklarında Edoras'ın 12 fersah doğusunda kurdular kamplarını o gece. Sonra yeniden topraktan ve sağ yanlarında büyük meşe ormanlarının, Gondor sınırındaki Kara Halifriye'nin gölgesi altındaki tepelerin eteklerine tırmandığı çayırdan ilerlediler. Fakat sollarında uzakta Ent suyunun ağzıyla beslenen bataklıklar sis içinde uzanıyordu. Onlar ilerledikçe kuzeydeki savaştan söylentiler gelmeye başladı. Yabanda gezen yalnız adamlar doğu sınırlarına saldıran düşmanlardan ve Rohan bozkırında yürüyüşe geçmiş ork ordularından haber getiriyordu. ''Devam edin, devam edin!'' diye bağırdı Eomer. ''Artık geri dönmek için çok genç. Ent suyunun bataklıkları yan saflarımızı koruyacaktır. Tez olmak zorundayız. Devam edin.'' ve böylece Kral Theoden kendi ülkesinden ayrıldı. Uzun yol miller boyu kıvrılıp uzaklaşıyordu. İşaret kulelerinin tepeleri geçti gitti. Kalenhad, Mithrimon, Erelas, Nardol. Fakat alevleri sönmüştü. Bütün topraklar boz ve hareketsizdi. Gölge durmadan koyulaşıyordu önlerinde ve gönüllerinde umut azalıyordu. Bölüm 4. Gondor Kuşatması. Pippin'i Gandalf uyandırdı. Pencerelerden loş bir alacakaranlık girdiğinden odalarında mumlar yanıyordu. Hava bir fırtına yaklaşıyormuşçasına ağardı. "Saat kaç?" dedi Pippin esneyerek. "İkinci saati geçti," dedi Gandalf. "Kalkıp kendine çeki düzen verme zamanı. Yeni görevini öğrenmen için şehrin hükümdarının yanına çağrıldın." "Peki kahvaltı da verecek mi?" "Hayır, kahvaltını ben vereceğim. Öğlene kadar bütün yiyeceğim bu. Verilen buyruğa göre yiyecekler artık ufak miktarlarda paylaştırılacak." Pippin minik ekmek somununa ve onun düşüncesine göre hiç de yeterli olmayan ufak bir kalıp tereyağı ile yanındaki bir kupa sulu süte pişmanlıkla baktı. "Neden beni buraya getirdin?" dedi. "Bunu gayet iyi biliyorsun," dedi Gandalf, "seni beladan uzaklaştırmak için. Eğer burada olduğuna memnun değilsen bu işe kendin bulaştığını da unutma." Pippin başka bir şey söylemedi. Çok geçmeden bir kez daha Gandalf ile kule binasının kapısına giden soğuk koridordan yürümeye başlamıştı. Burada Denethor gri bir alacakaranlık içinde oturuyordu. Tıpkı yaşlı, sabırlı bir örümcek gibi diye düşündü Pippin. Sanki bir gün öncesinden bu yana hiç kıpırdamamıştı. Denethor Gandalf'a işaret ederek oturmasını söyledi. Pippin bir süre dikkat çekmemiş ayakta kalmıştı. Bir süre sonra yaşlı adam Pippin'e döndü. "Evet efendi Peregrin, umarım dünü kendine faydalı olacak şekilde dilediğin gibi kullanmışsındır. Gerçi korkarım bu şehirdeki sofralar senin dilediğinden daha boş." Pippin de söylediği veya yaptığı şeylerin çoğu şehrin hükümdarı tarafından biliniyormuş ve bu da yetmezmiş gibi düşündüklerinin de birçoğu tahmin ediliyormuş gibi rahatsızlık verici bir his uyanmıştı. Cevap vermedi. "Benim hizmetimde neler yapabilirsin?" "Ben beyim, görevlerimi senin bana söyleyeceğini düşünmüştüm." "Öyle yapacağım, senin ne gibi işlere uygun olduğunu öğrenir öğrenmez," dedi Denethor. "Ama belki de bunu en çabuk seni yanımda alıkoyarsam öğrenirim." Dairemdeki özel hizmetkarım dış garnizonlarda görev alabilmek için yalvardı. "O yüzden bir süre için sen onun yerini alacaksın. Bana hizmet edeceksin, haber getirip götüreceksin. Benimle konuşacaksın tabii eğer savaş ve danışma kurulundan vakit bulursam. Şarkı söyleyebilir misin?" "Evet," dedi Pippin. "Şey evet, kendi halkıma yetecek kadar. Fakat bizim büyük saraylar ve kötü zamanlar için yazılmış uygun şarkılarımız yok beyim. Biz çok nadiren rüzgar ve yağmurdan daha kötü şeyler hakkında şarkı söyleriz. Ve benim şarkılarım çoğu da bizi güldüren şeylerle ilgilidir. Ya da yemekle ve içmekle elbette." "Peki böyle şarkılar neden benim sarayıma ve böyle zamanlara uygun düşmesin? Uzun zamandır gölge altında yaşamış olan bizler, gölge tarafından rahatsız edilmemiş bir ülkenin yankılarını dinleyebiliriz herhalde. O zaman tuttuğumuz nöbetlerin bir teşekkür görmese bile meyvasız kalmamış olduğunu görürüz." Pippin'in içine bir sıkıntı çöktü. Shire'ın şarkılarını, özellikle de en iyi bildiği komik şarkıları Minas Tirith'in hükümdarına söylemek fikrinden hoşlanmadı. Şarkılar böyle bir ortam için çok, nasıl derler, çok yontulmamıştılar. Şimdilik bu sıkıntıdan kurtulmuştu gerçi, şarkı söylemesi buyurulmamıştı. Denethor Gandalf'a dönerek Rohirrim'in siyaseti, kralın yeğeni Eomer'in sosyal konumu hakkında sorular sormaya başladı. Pippin Denethor bizzat ülkesinin dışında at sürmeyeli epey olmuştu diye düşündüğü halde hükümdarın uzaklarda yaşayan insanlar hakkında bildikleri karşısında hayranlık duydu. Derken Denethor Pippin'e eliyle işaret ederek onu yine bir süre serbest bıraktı. "Hisar'ın silah deposuna git," dedi ve "oradan kulenin özel üniforması ile eşyasından al. Hazır olacak. Dün ısmarlanmıştı. Giyinir giyinmez geri gel." Aynen söylediği gibi olmuştu. Pippin kendini garip giysilerle tamamıyla siyah ve gümüş rengine kuşanmış buldu. Küçük bir zırhlı yeleği vardı. Zırhın zincirleri çelikten işlenmişti belki ama kara kehribar gibi simsiyahtı. Sonra tam ortasına gümüş bir yıldızın yerleştirilmiş olduğu, her iki yanında minik birer kuzgun kanadı bulunan yüksek bir miğferi vardı. Zırhın üzerinde siyah kısa bir cübbesi vardı. Tam göğsüne gümüşle ağaç nişanı işlenmişti. Eski giysileri katlanarak bir kenara kaldırıldı. Fakat Lorien'in gri pelerinini saklamasına görev sırasında giymemek kaydıyla izin verdiler. Artık o farkında olmasa da tam olarak Ernili Periannata, yani insanların yakıştırmalarına göre buçukluklar prensine benzemişti. Ama kendini çok rahatsız hissediyordu. Ayrıca alacakaranlık ruhu üzerinde ağırlık yapmaya başlamıştı. Bütün gün karanlık ve loş olmuştu. Güneşsiz şafaktan akşama kadar ağır gölge gittikçe derinleşti. Şehirdeki bütün yürekler daralmıştı. Çok yukarıda kara ülkeden büyük bir bulut batıya doğru yavaş yavaş yolculuk yapıyor, ışığı yutuyor, savaş rüzgarı üzerinde taşınıyordu. Fakat aşağıda hava hareketsiz ve boğucuydu. Sanki bütün Anduin Vadisi her şeyi mahvedecek bir fırtınanın başlamasını bekliyormuş gibi. Aşağı yukarı 11. saatte sonunda kendisine biraz izin verilince Pippin dışarı çıkarak sıkılan yüreğini hafifletmek ve yaptığı hizmeti çekilir kılmak için yiyecek ve içecek aramaya başladı. Yemek yenilen yerde Pelennor ötesindeki geçitte nöbetçi kulelerindeki görevinden yeni gelmiş olan Beregond ile karşılaştı yine. Birlikte gezine gezine surlara doğru ilerlemeye başladılar. Çünkü Pippin içeride kendini hapsedilmiş gibi hissediyor, yüksek hisarda bile boğulur gibi oluyordu. Yine bir gün önce oturup yemek yedikleri yerde doğuya doğru bakan mazgal şevinden yan yana oturdular. Günün tam kavuşma vaktiydi fakat o koca tabut örtüsü artık batıya doğru da iyice uzanmıştı. Ve güneş ancak denize gömüldüğü yerde buluttan kurtulup son bir veda ışını göndermiş, Frodo izlerken ışın kavşakta devrilmiş kralın başına değmişti. Fakat Minduli'nin gölgesi altındaki Pelennor ovalarına hiç ışıltı gelmiyordu. Onlar kahverengi ve kasvetliydi. Daha şimdiden Pippin'e oraya başından geçen tehlikelerden pek etkilenmemiş kaygısız bir gezgin, unutulmuş gitmiş zamanın birinde bir hobbit olarak oturalı yıllar geçmiş gibi geliyordu. Şimdi ise kule muhafızlarının mağrur ama iç karartan tavırlarına takınmış, büyük bir istilaya hazırlanan bir şehrin askeriydi. Başka bir zamanda ve mekanda olsaydı belki Pippin yeni kıyafetinden memnuniyet duyardı ama şimdi bir oyunda rol almadığını gayet iyi biliyordu. Tehlikelerin en büyüğü içinde bulunan Somurtkan Efendisi'nin hizmetkarı olmuştu ciddi ciddi. Zırh yeleği çok ağırdı ve miğferi de başını ezip duruyordu. Pelerinini oturduğu yere yanına atmıştı. Yorgun bakışlarını aşağıda kararmakta olan ovadan ayırarak esnedi, sonra da içini geçirdi. ''Bugün seni yordu mu?'' dedi Beregond. ''Evet'' dedi Pippin, ''çok işsizlikten ve beklemekten yoruldum.'' Efendimiz Gandalf, Prens ve diğer büyük adamlarla konuşurken geçmek bilmeyen o saatler boyunca efendimin kapılarında oyalanıp durdum. Ve efendi Beregond, ben diğerleri yemek yerken onların başında saatlerce durmaya alışık değilim. Bu bir hobbit için kahredici bir sınav. Kuşkusuz bana verilen şerefi daha çok takdir etmem gerektiğini düşünüyorsundur. Fakat böyle bir şeref ne işe yarar? Aslında sürünüp gelen bu gölge altında yemenin içmenin ne faydası var? Ne anlama geliyor bu?